Ayrım 3, sayfa 27. Ama bu uzun bir hikaye. Pek çoğumuzun hayatı gibi. Karmaşık, bize çok şey anlatan ama bir başkasına aktarırken zorlandığımız, zaman dizimini, nereden başlayacağımızı asla bilemediğimiz, aslında sıradan ve koskoca dünyadaki sayısız insanın hayatından çok da farklı olmayan bir hikaye. Eskiden insanlara hayatlarını anlattırmayı, sonra onları istediğim gibi değiştirerek yazmayı severdim. Bazen birbirine eklemeyi, birbirini tanımayan insanları, yaşayanları ve çoktan bizi bırakıp gitmiş olanları bir araya getirmeyi, onları kitaplardan, filmlerden tanıdığım, gerçek olmayan kahramanlarla buluşturmayı. Tanıdığım insanlara bakarak onlara hikayeler uydururdum. Gittiğim evlerdeki eşyalara bakarak, geriye doğru o evlerin, o evlerde yaşayan insanların hayatını kurmaya ve o hayatın kırılma noktalarını, kader çizgilerini çıkartmaya çalışırdım. Çoğu öylesine geçip gitmiş, değeri bilinmemiş, boş zaman parçalarıyla eşsiz bir hayatın içinde onun büyüklüğünü hiç mi hiç anlayamadan, sıkıntılarla, anlamsız ayrıntılarla, bir şeyleri sürekli kurmaya çalışarak, anılar, eşyalar, anmalıklar toplayarak ve onların kumdan kaleler gibi bir anda yıkılıp gidişini çaresizce izleyerek, sonra yeniden deneyerek ve sonunda geride kalan, hatırlanmaya değer pek az şeyle dolu geçip gitmiş bir hayat bana hep hüzün verirdi. Hala da öyle. Ama insanın kendi hayatını yazması ne zormuş. Bir hayatın en önemli anlarını, başlangıç noktalarını, önemli dönemeçlerini bilmek hiç de kolay değil. Tıpkı hayat gibi, onu yazmak da eski zamanlardan kalma, dev bir duvarın önünde dolaşarak, ona elini sürerek, sihirli taşa dokunup gizli geçidi bulmak, sizi bambaşka bilinmeyen yerlere götürecek kapının kilidini açmaya çalışmak gibi, hem gizemli ve heyecan verici, hem de çoğu zaman umarsız bir çaba. Kıbrıs'tan İstanbul'a gelip amcamın evine yerleştikten sonra benim için hayat tümüyle değişti. Önceleri burada yalnızca misafir olduğumuzu, kısa süre sonra babamın gelip bizi alacağını, yeniden evimize gideceğimizi düşündüm. Benim için her şey yeniydi. Çevremizdeki insanlar yeniydi. Konuşulan dil bile yeniydi. Zaman geçti. Babam bizi almaya gelmedi. İlk başlarda her gün soruyordum babamı. Sonra ona küsmeye başladım. Sonunda amcam Kıbrıs'ta savaş olduğunu, babamın orada savaşan bir kahraman olduğunu, onun için gelemediğini anlattı bir akşam bana. Dayımla birlikte Erenköy denilen bir yere gittiklerini, orada bir avuç asker Rumlara karşı direndiklerini söylüyordu. O zaman babama küsmekten vazgeçtim. Gece yastığımın altına sakladığım tahta tabancamı tutup onun neler yaptığını, nasıl savaştığını kuruyordum. Yatağımın başına annemle ikisinin bir resmini koymuştu nenem. Amcam da bir kez asker elbisesi istedim ama almadı. Ben de bir daha ondan hiçbir şey istemedim. Sanırım üniformaları hiçbir zaman sevememişti. Şimdi artık kentin içinde sayılan ama o zamanlar uzak, deniz kıyısında, şimdi kalabalık ama o zamanlar neredeyse ıssız, şimdi apartmanlar ve sitelerle dolu, o zamanlarsa kışları pek az evin ışıklarının yandığı, şimdi evlerin önünden geçen geniş yolda çoluk çocuk kalabalıkların dolaşıp durduğu, o zamanlarda ise birbirinden güzel eski yalıların önündeki iskelelerden denize girilen, o zamanlarda şimdi de üstünde uçakların uçtuğu bir semtte başlayan bir hikaye bu aslında. Aradan çok uzun zaman geçti. Belki şimdi artık her şeyin o zamana göre çok farklı olduğu, artık kimsenin kendisine, ailesine, dostlarına özel küçücük dünyalar kuramadığı bir devirde çocukluğun romanını yazmaya kalkışmamın nedeni de yine o bitmeyen özlem olmalı. Ne garip, orada İstanbul'da çocukluğumun semtinde hem bir istasyon hem havaalanı hem de her gün uzaklardan geçip giden büyük gemiler vardı. Sanki benim hayat boyu bitmeyecek özlemimi simgeler gibi. Hep bir yerlere giden insanlar vardı ama ben onlara bakıyordum yalnızca. Uçakları seyretmeye gittiğimde deniz kıyısında oturup sislerin içinden yavaşça süzülen dev gemileri ya da evlerin arasından geçip giderken her yeri sallayan trenleri izlerken. Elbette lapa lapa yağan karı, nenemin ördüğü renkli atkısı ve havuç burnuyla bahçede beni karşılayan kardan adamı, ıslak yaprakların üstüne basarak okuldan eve gelirken çıkan sesi, sobada çatırdayan kestanenin kokusunu, kalın yorganların altında saklandığım o soğuk geceleri unutmam imkansız. Kış denizinin kimi geceler sabaha karşı çılgına döndüğünü, küçük sandalları kıyıya vurduğunu, deli gibi yağan yağmurun altında herkesin toplanıp kayıkları sahile çekmeye çalışırken bağırışlarını, sonra sabaha karşı anlatılması imkansız bir ışığın parçalara böldüğü gökyüzünün altında denizin sanki daha birkaç saat önce tüm dünyayı kaplayacak kadar kabaran o değilmiş gibi masumca uyuyuşunu da. Salih Efendi fırından sıcak ekmek getirir, Uykusuz gecelerin ardından herkesin evinin önünü, suların darmadağın ettiği kayıkhaneleri, bodrumları temizlemeden önce gecenin hikayelerini anlatırken çaylarını içerdi. O insanlar kendi kaderleriyle kendi başlarına savaşan insanlardı. Hayatı elleriyle kuran ve yaşayan. Ve yine bu ülkenin kaderini orada küçücük bir semtte simgeler gibi o insanların yanında büyük görkemli evlerde, yalılarda, 100 yıl öncesinden kalma ihtişamlı köşklerde yaz tatillerini geçiren, uzak ülkelerdeki okullardan gelen çocuklarını karşılayan, her yaz başlangıcında bizim ev pek de bilmediğimiz yenilikleri, yeni giysileri, yeni oyuncakları, yeni arabalarıyla herkesin haklarında konuşmaya pek meraklı olduğu zengin aileler yaşardı. Ama yine de sanki yazlık semtlerin kaderi gibi çocukluğum hep ilk yazın o eşsiz ışığında denizin üstünde parlayan sabah güneşiyle, denizden gelen o hafif esintinin kokusuyla belleğime kazınmış. Orada o küçük tek katlı taş duvarların ve karmakarışık bir bahçenin içine gizlenmiş derme çatma evde büyüdüm ben. Amcam, babaannem ve ben. Evet biz bir aileydik ama aynı zamanda bana öyle gelir ki bir pansiyonun rastlantıyla bir araya gelmiş konuklarıydık. Ve tıpkı okuduğum, sonradan tanıdığım insanlara hiç benzemeyen ama yine de her nasılsa her biçimde onları bize anlatabilen romanların kahramanları gibiydik. O zaman şimdi oraya İstanbul'daki evin bahçe duvarına yıkık dökük de olsa çocukluğumdan bana kalan bu ve sanki o zamandan oraya bakınca çocukluğumu simgeler gibi oturup da bu hayatta elimden gelen tek şeyi yapabilirim. Geriye dönmek mümkün olmayabilir ama en azından kaybolanları yeniden canlandırabilirim. Ve eğer isterseniz siz de benimle gelebilirsiniz. Beni büyüleyen her zaman sözcükler oldu. Bazı insanlar her şeyi görerek anlar. Bense hayatı anlatılanlardan, kendi kafamda kurduğum cümlelerden anlamayı seçtim. Sözcükler hayal gücünüzü kullanmamızı sağlar. Görüntülerse sınırlar. Ama sözcükler gerçek değildir. O yüzden de benim kurduğum dünya aslında gerçek değildi ve bunca yıldan sonra, parantez, artık 40'lı yaşlarımın sonlarındayım, itiraf etmeliyim ki gerçek benim sandığım kadar karmaşık değilmiş ve aslında sözcükler onu bozup içinden çıkılmaz hale getiriyormuş. Çünkü sözcüklerin büyüsüne fazla kapılırsanız, gerçekliği en iyi biçimde tanımladığınızı ve anladığınızı sanırken aslında sıradan gerçeğin karşısında sizi şaşkın bırakacak büyük bir yanılsama yaşarsınız. Bazı insanların hayatını tek bir sözcük belirler. Benim hayatımı belirleyen sözcük özlem. Eğer dilimizde böyle bir imkan olsaydı aslında iki sözcüğü birleştirmek isterdim. Hayal ve özlem. Çünkü hep gidenleri özledim. Hayaller kurdum ve onları özledim. Ama yok. Yazık ki böyle bir sözcük yok. Çocukken yalancının biri olduğumu söylerlerdi. Çünkü bir şeyi anlatırken gördüklerimle o an aklımdan geçenleri birleştiriyor, sonra da ikisini birbirinden ayıramıyordum. Sıradan gerçeğin anlatımından hayatım boyunca sıkıldım. Çünkü aslında dünyanın herhangi bir yerinde ya da tarihin herhangi bir döneminde herkes birbirine benzer şeyler yaşıyor ve bunları öylesine olduğu gibi anlatmak elimizde gerçekliği değiştirebilecek bir dil varken pek de akıllıca gelmiyor bana. Belki de hayatta ilk öğrendiği şey kaybetmek olan çocuklar için hayaller kurmak, hayata tutunmanın ve bir günü daha sürdürebilmenin tek yoludur. Gözlerimi kapıyorum. Hayalimde İstanbul'daki evin bahçe duvarına oturmuş, ayaklarımı sallıyorum ve hayatın ne kadar büyük, ne kadar acayip olduğunu düşünüyorum. Tıpkı yıllar önce olduğu gibi. Karşımdaki görüntü öylesine inanılmaz ki. Koyu mavi bir denizin içinde uzanan kıyılar, kimi çok uzun yıllar öncesinden sayısız hayatın izlerini taşıyan, yıpranmış, kimi neredeyse denizin içindeki birkaç destekle ancak ayakta durabilen evler, uzaklaştıkça küçülen dev gemiler, daha uzaklarda hayalet adalar. Koyu gri bulutların gökyüzünü kaplamış ama ufukta sanki bardağın kenarına çizilmiş yaldız gibi düzgün, bütün ufku boydan boya geçen bir güneş çizgisi var. Zamanda bir kırılma çizgisi gibi. İçinden geçip beni yine oraya, gerçekte dönülmesi imkansız olan zamana götürecek bir kırılma noktası. İçimdeki tünelden geçiyorum. Bütün bu görüntünün içinde, o görüntünün en sonunda aslında var olmayan aralığa sıkışmış, incecik yaldızın ışığı bütün bu karanlık sahneyi bambaşka bir biçime sokmayı başarıyor. Ve yine biliyorum ki bu yalnızca kısa sürecek bir an. Hemen sonra ışık değişecek, bulutlar geçecek ve o görüntünün yerine sanki boyaları akıp altından eskize çıkan bir tablo gibi yeni bir resim belirecek. Ama belki bir şey daha. O çizgiden geçip o zamana geri dönmem için bir şey daha gerekiyor. Yazık ki sözcüklerle tanımlayamayacağım bir şey bu. Çocukluğun kokusu. Şimdi artık toprakla, taşla, betonla doldurulup uzaklaştırılan denizden gelen yosun kokusu. Ne tuhaf. Oradan o duvarın üzerinden o manzaraya ne çok baktım. Sanki ışık mevsimler değil de sizin içinizdeki bir şey değiştiriyor bu görüntüyü. Aynı resme bambaşka bir anlam veriyor. Nedir o? İşte bir evden çıkıp da bilinmez bir yere doğru giderken aradığım oydu. O içimdeki şey, hayatın anlamı. Bulabildim mi peki? Dedim ya, sözcüklerin büyüsüyle yaşadım hep. Yoksa şimdi yaban otlarının sardığı küçük bahçenin içindeki yıkık dökük evi hatırlayıp çocukluğun sarayını nasıl yeniden canlandırabilirim ki? Nenemin deyimiyle hayalperestim biri olmasam, amcamın bana anlattığı hikayelere, babamın bir savaşta olduğuna, yıllar boyunca bana ondan haberler, hediyeler gelmesine inanır mıydım? Belki de orası hep böyle derme çatma, yoksul bir evdi ama ne fark eder? Benim belleğimde eşi benzeri olmayan bir saraydı ve o küçük, bakımsız bahçe o zaman benim en küçük ayrıntılarına kadar tek tek her köşesiyle ezbere bildiğim, gizli geçitler yarattığım, uçsuz bucaksız bir ormandı. İlyas Kaptan'ın o soğuk gecelerin sabahında denizden döndüğü gürültülü, küçük teknesi benim için büyük fırtınalarda dev dalgalarla savaşan kocaman bir gemiydi. İstanbul. Yıkılan ve sürekli yeniden kurulan, kaybolan, unutulan ve yerlerini hemen başkalarının aldığı insanlarla dolu, uygarlıkların, bin yılların kalıntılarının üst üste yığılıp iç içe geçtiği, görkemli bir semtin üzerine sanki geçmiş hiçbir yaşanmamış gibi sıradan hayatların yeniden kurulabildiği, belki de bu yüzden artık yorgun, anılarla uğraşacak hali kalmamış, bıkkın bir ihtiyar gibi hayattaki anlamı artık değiştirilemeyen kaderlerle bağdaştırmış kentim. Bugün artık pek çok semtte uzun ağaçların, yaban bitkilerinin, bakımsız otların arasında yüzyıllar öncesinden kalma, üzerindeki isimler silinmiş, sarıklı kavuklu mezar taşlarının hemen yanı başında yepyeni sitelerin yükseldiğini görebilirsiniz. Kimi zaman ölülerle yaşayanlar arasındaki bu yakınlık öylesine iç içe geçmiştir ki, sanki bu eski mezarlar yeni evlerin salonunda bir antika eşya gibi kalacak ve kimse buna şaşırmayacak gibi gelir bana. Bir Bizans duvarına, uzak geçmişin surlarına yaslanmış şu pembeye mora boyalı gecekondunun derme çatmalı, sanki bir zamanın bütün bu zamanda kurmaya çalıştığımız onca şeyin boşunalığını anlatır. Sanki anlarmışız gibi. Asırlık çınar ağacının altındaki evin sundurmasına dizilmiş yağ teknelerindeki sardunyalar sanki görkemli uygarlıklarla ve efsanelerle alay eder gibi gülümser. Tam da bu görüntü belki her şeyi anlatır. Kent, tüm bu görkemli yapıların, yüzyıllar boyu süren ölümsüzlük çabasının kendisinden çalınanlarla yapıldığını bilir gibi sanki sessizce öç almaktadır. Evlerin arasında kaybolup gitmiş bir ayazmanın loş odasına girdiğiniz zaman, yanan uzun, beyaz mumların yarım yamalak aydınlattığı aziz tasvirleri sanki yüzlerce yılın yorgunluğuyla hep aynı şeyleri yaşayıp yine de aynı şeyler için acı çeken ve dua eden insanlara çaresizce bakar gibidir. Geçmişin insanı yoran, bir zaman tünelinde savrulur gibi artık her şeyin birbirine üzerine yığıldığı, sanki kendi kişisel tarihiniz gibi bu toprağın, belleğin de içinden çıkılmaz bir hale geldiği, bu kentte geçmişten çıkıp bugüne döndüğünüz anda sanki oradan sizinle gelmişler gibi her kültürden, her dönemden, her dinden, her ırktan insanla karşılaşırsınız. Elbette İstanbul'da yaşayanlar geçmişin izlerini süremeyeceklerini, artık bir dehlizden inilen yeraltı labirentlerinden geçip başka bir yere varamayacaklarını, eski semtlerine, doğdukları eve gittiklerinde yerinde bulamayacaklarını, bizim geçmişimizi sevmeyen insanlar olduğumuzu ve onu bulduğumuz her yerde sanki bir düşman ülkesine girmiş gibi yıkıp yok ettiğimizi bilirler. O yüzden çocukluk ancak anılarda, belleğin karmaşık katmanları arasında bir yerlerde, başkalarına anlatılamayan kokusunda, sırlarda kalır. Ancak sözcüklere dökülebilir. O yüzden de herkese göre başkadır ve her keresinde başka türlü anlatılabilir. Belki de bu öyküyü anlatmaya o çok soğuk yılbaşıyla başlamalıyım. Evet, çocukluğumla ilgili hatırladığım en çarpıcı, en belirleyici anılardan biri ansızın bilinmeyen bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğim o yılbaşıdır. Çünkü o günden sonra hep gitmek istedim. Nereye ve neden olduğunu hiç bilemeden, nerede olursam olayım başka bir yere gitmek. Hem de sayfalar ilerledikçe anlatacağım gibi kendimi gerçekten evimde hissettiğim zaman bile. Pencerenin dışında sanki üstüne düştüğü ağaçlara, denize, evlere, insanlara dokunmaya korkar gibi yavaşça yağan karı hatırlıyorum. Dokunduğu an yok olan ama sonunda gizemli bir biçimde her şeyi beyazla kaplayan anılar gibi. Teker teker dağılıp yok olsa da yine de bütün hayatımı kaplayan anlar gibi. Bir rüzgar birden savuruyor taneleri. Yıllar öncesine, çocukluğumun o yılbaşı gecesine götürüyor beni. Daha küçücük bir çocukken bir akşam eve dönmek yerine başka bir yere, bilmediğim bir ülkeye, uzaklara gitmeye kalkıştığım o geceye. Nenem yümberemi kulaklarıma kadar geçirip atkımı sımsıkı sarmıştı. Siyah okul önlüğümün üstünde yine onun ördüğü koyu yeşil bir hırka ve başka hiçbir çocuğun giymediği türden eski kahverengi bir palto vardı. Öğretmen ödev olarak yılbaşı gecesini nasıl geçirdiğimizi, anne babalarımızın bizlere aldığı hediyeleri, yapılan eğlenceleri yazıp tatil dönüşü getirmemizi istedi. Semtteki bütün çocukların gittiği o ilkokulu sevmezdim. Hiçbir okulu da sevmedim zaten. Eğer günün birinde başarabilirsem sabah üşüyerek kalkıp bir yere gitmemeye de okula gitmek için uyanmak zorunda olduğum o soğuk kış sabahlarında söz verdim. Ne gariptir ki bütün hayatım okullarda geçti. Her zaman sınıftakilerden uzun boyluydum. Hep en arkada otururdum, çoğu zaman tek başıma. Öğretmenler de öğrenciler de beni garip bulurdu. Nedenini tam olarak bilemezdim ama böyleydi. Nenem zaten onlarla oynamamı istemezdi, terleyip üşütürüm diye. Okuldan ya da dışarıdan bir şey yememi istemezdi, midem hassas diye. Onların evlerine gitmemi de istemezdi, kimsenin bize de gelmesini de. Üstüm başım kirlenir diye. Kim bilir, belki de her şey için itip kakışan, bir topun peşinde yuvarlanıp durmaktan usanmayan bu küçük gaddarlar topluluğu beni de ürkütüyordu. Çoğu zaman bir kenarda durup onları izlerdim. Ne olursa olsun onlardan farklı konuşuyordum, bilmedikleri bir yerden gelmiştim, yabancıydım. Boyum birden uzadığı için kambur yürürdüm. Kulaklarım ve burnum da kocamandı. Albert Efendi saçlarımı öyle kısa keserdi ki kulaklarım olduğundan da büyük görünürdü. Zaman zaman ufaklıklarım birbirine gösterip kulaklarımla, burnumla dalga geçtiklerini bilirdim. Ama belki de ötekilere göre biraz uzun boylu ve farklı olduğum için bana sataşmaktan herkes çekinirdi. Bana bir şey söylemeye cesaret edemedikleri için bu aradaki uzaklıktan memnundum. Şimdi düşünüyorum da o sınıfta en arkada, önlüğümün üstündeki örgü hırkayla, büyük ellerim, büyük kulaklarım ve büyük burnumla kışları kafamdan çıkartmamaya çalıştığım, parantez, kulaklarımı kapatırdı, yümbereyle başka bir dünyadan gelmiş yaşlı biri gibiydim. O gün dersten sonra herkes okulda kaldı ve bütün sınıf süslendi. Akşam üzeri çıktık. Herkes koşarak çıkardı okuldan. Bense çoğu kez en arkadan yürüyerek. Hepsi ertesi akşam evlerinde neler yapacaklarını anlatıp durmuştu bütün gün. Tabii en çok gelecek hediyeleri merak ediyorlardı. Özel günleri sevmem. Hiçbir zaman da sevmedim. Okulun önündeki yokuştan yürür, sola dönerdim ve sanki ezberlemiş gibi ayaklarım beni eve götürürdü. Eve doğru giderken bambaşka şeyler düşünür, başka biri olduğumu hayal eder, belki bana bakıp gülenlerin bile benim aslında kim olduğumu bilseler ne kadar üzüleceklerini düşünürdüm. Bu, kimi zaman, parantez, aslında çoğu zaman, bir masal kahramanı olurdu. Ama bazen önemli işler yapan, savaşları yöneten, atının üzerinde ülkeleri aşan bir asker, kimi zamansa yoksul bir semtte soğuktan titreyerek dilencilik yapan, saf, iyi kalpli bir çocuk. O akşam yokuşa indim ve birden sola dönmekten vazgeçtim. Ters tarafa, parkın olduğu yöne yürümeye başladım. İçimden bir ses bana ne yaptığımı soruyordu. Ona bir cevap vermem gerekirken, geri dönüp dönmemek arasında kararsızdım aslında. Sanki çok gizli ve tehlikeli bir şey yapacakmış gibi garip bir heyecan vardı içimde. Sonunda istasyona doğru gittiğimi fark ettim. Annemin ölmüş olması, babamın bir savaşta olması beni üzerdi ama aslında bunu çok da fazla düşünmezdim. Çocukların konuşmalarında, öğretmenlerin özellikle her yeni dönem başlarken annen neden toplantıya gelmedi gibi sorularına içimde bir şey kopsa da alışmıştım. Ama nedense o gün öğretmenin verdiği ödev beni ilk kez bu kadar üzmüştü. Atkımı burnuma kadar sarmış, soğukta yürüyordum ve gözlerimden yaşlar akıyordu. Burnumu çeke çeke yürüdüm ve sonunda istasyona geldim. Üzgündüm ama aynı zamanda içimde garip bir heyecan vardı. O yüzden mi yoksa sadece soğuktan mı bilmem titriyordum. İstasyondan trene binebilir, başka bir ülkeye gidebilir. Belki babamla orada karşılaşabilirdim. Bütün yılbaşı masallarında böyle olağanüstü şeyler olmaz mıydı? Bütün yalnız küçük çocuklar soğukta üşüyerek daldıklarında, karların yağdığı sihirli bir dünyada uyanmazlar mıydı? Hava kararmaya başlamıştı. Orada bir sıraya oturdum. Bir tren vardı ama istasyonda kimseler yoktu. Üşüyordum ama bir anda kendi uydurduğum bu hikayeye uyanıp neler yapacağımı, ne kadar uzağa gidebileceğimi, belki de trendeki görevlerin babamı bulmama yardımcı olabileceğini düşünerek zamanın geçişini unuttum. Yatağımda kendi kendime masallar uydurup uyuduğum gecelerdeki gibi bir rüya kurmuştum ve öylesine her şeyi unutmuştum ki bütün bunları gerçek sanıyordum. Birinin omzuma dokunmasıyla korktum. Yaşlıca bir memur başımda duruyordu. Bana orada kimi beklediğimi sordu, nereye gitmek istediğimi. Bir şeyler geveledim ama ne söylediğimi şimdi hatırlamıyorum. Sonunda beni elimden tutup eve kadar getirdi. Amcam beni aramak için yollara düşmüştü. Nenem beni görünce çığlıklar attı. Sonra beni giydirip bir battaniyeye sardı ve titremem geçsin diye sıcak havlular getirdi. Çok sevdiğim ama pek az içebildiğim sütlü kahveden, parantez çocuklar kahve içmez yoksa Arap olurlar, yaptı. Ben bisküvilere batırıp kahvemi içerken amcam gelip başımı okşadı ve bir daha böyle bir şey yapmayacağıma dair benden söz aldı. Ama ninem kaybolduğuma inanmamıştı. Gece yanıma gelip oturdu ve birlikte biraz kitap okuduk. Sonra uyumadan önce bana neden istasyona gittiğimi sordu. Ben de söyledim. Çünkü o benim aslında tek arkadaşımdı. Geceleri yanıma gelir, kitap okur, bazen benimle uyur ve ben o uyurken habire uyudun mu diye sorup onu uyandırırdım. O da hiçbir zaman kızmaz, evet uyudum, hadi sen de uyu derdi. Ben ona bebekken ilk söylediğim adıyla Nano diye seslenirdim. Yılbaşı için verilen ödevi anlatınca bana sarıldı ve yine ağladı. Bir daha bir yere gitmek istersem ona da haber vermemi, birlikte gideceğimizi söyledi. Yılbaşından bir gün önceydi. Soğuktu, kar durmadan yağıyordu. Hiç unutmayacağım bir akşamdı. Böylece o akşam bir trene binip uzaklara, başka bir ülkeye, başka bir zamana gidemeyeceğimi anladım. Bunu yapabilmemin tek yolu vardı ve ben de onu yapmaya karar verdim. Yazmak. Ninem o yılbaşı benim için bir sürü hediye hazırladı. Böyle şeylerle hiçbir ilgisi olmayan amcam sanırım tanıdık birilerinden bulduğu küçük bir çam ağacı getirip süsledi. Küçük paketlerin içine konulan hediyelerin hepsi benim içindi. Ama en önemlisi babamdan bana yazılmış özel bir mektuptu. Onun yazısını hiç görmemiştim. Önce amcam okudu, sonra da ben. Sevgili oğlum, bu yılbaşı senin yanında olamadığım için sakın üzülme. Daha çok yılbaşı var önümüzde. Biz burada büyüdüğün zaman daha iyi anlayacağın çok önemli bir görev yapıyoruz. Vatanımız için savaşmak zorundayız. Sen de gün gelip gerekirse aynısını yapacaksın. Ne kadar cesur olduğunu, kimseden hiçbir zaman korkmayacağını çok iyi biliyorum. Sakın üzülme ve babaannenin, amcanın sözünden çıkma. Gözlerinden öpüyorum ve güzel bir yeni yıl diliyorum. O mektubu öyle çok okudum ki, elbette hala ezberimde. O gece amcam bile bizimle oturdu. Radyoda yarışmaları dinledikten sonra nenemle birlikte en sevdikleri Zeki Müren şarkılarına eşlik ettiler. O zamanlar hiç anlamazdım ama nenemin hep söylediği gibi bazı şeyleri ancak hayat öğretiyor. Yıllar sonra onlar artık yokken, şimdi uzaklardasın şarkısını dinlerken aynı onlar gibi gözlerimden kendiliğinden yaşlar aktı. Bana bir atkı, bir bere, bir çorap, büyük koyu yeşil renkte işlenmiş deri ciltli bir defter, parantez tabii ki amcamdan, ve bir de uzay gemisi alınmıştı. Onlar yemeklerini yiyip sohbet ederken ben bütün gece uzay gemisiyle oynamıştım. Sanırım hayatımın en güzel gecelerinden biriydi. Üstünde ışıklar yanan, bir kabloyla bu garip araca bağlanmış, sallanıp duran astronot yüzünden değil de babamın mektubunu birkaç kez de neneme okutup kendimi yalnız hissetmediğim bir yılbaşı olduğu için belki de. Sonra odama gittim ve amcamın bana aldığı kalın ciltli deftere yazmaya başladım. Hayır, okulda verilen ödevi değil, ilk romanımı. Uzaktaki bir ülkeyi, orada kalmış ve geri gelemeyen bir kadınla adamı, çocuklarını özleyen ama onu bir türlü bulamayan, onların gizemli öyküsünü. Böylece yazarak bir yerlere gidebileceğimi, istediğim herkesle arkadaş olabileceğimi, bütün sırları çözebileceğimi, kimsenin orada bana kötü davranmayacağını, zamanın içinde gezebileceğimi ve hayatın içinden neyi beğenirsem onu seçip ötekileri ayıklayabileceğimi öğrendim. Hayatı değiştirebileceğimi. Ancak bir defterin beyaz sayfalarında. Çünkü gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Anladım ki Yazmakla gitmek arasında apaçık bir bağ var. Yazar olmaya o gece karar verdim. O gece öylesine bitkin üşümüştüm ki sabah çok geç saate kadar uyumuşum. Uyandığım zaman pencerelere kadar her yer kar içindeydi. Bembeyaz bir yılbaşı günüydü. Bir yılbaşı gününün tam da olması gerektiği gibi.